Anksiyeteli Müzik Sohbetlerine hoş geldiniz. Bu haftaki çok çok özel sevgili konuğumuz Soykan Soner. Abi hoş geldin, nasılsın?
Hoş buldum, iyiyim. Biraz heyecanlıyım ama iyiyim. Siz nasılsınız?
Aynı şekilde.
Kim cevap verecek belli değil.
Evet.
Siz nasılsınız Doğuş?
Biz de iyiyiz. Bu sefer ben gireyim dedim böyle bir chat diye. Bayağıdır kayıt almıyorduk böyle. Bizde de bir hamlama olmuş arkadaşlar. Fark ettiniz
tabii
mi?
Tabii ki. Tabii ki ben zaten bir açış yaparken kaşı. Çok çok özel sevgili, kıymetli falan diye tüm değer eklerini kullandım.
Ama nerede bitirecek evet, benim değerim tabii. Nerede bitirecek diye bekliyorum.
Abi nasılsın,
iyi misin? Tüm değer ekleri mi peki gerçekten?
İyiyim ya, yoğun biraz bu aralar ama hani keyfim yerinde, o önemli. Onun dışında dediğim gibi işte biraz heyecanlıyım. İnanılmaz seviyorum bir yerlere konuk olmayı, bir yerlere işte sohbete gitmeyi, tanışmayı falan. Hı-hı. Ama bir yandan da işte canım konuk, sevgili konuk, önemli Soykan falan deyince gerildim.
Yok tamam abi. Şimdi açılırız. Keyfi bir yoğunluk var abi, süper. O zaman birazcık biz tabii hep böyle klişe ama ilk baştan hikayenin nasıl başladığını, anlatmak istediğin doğrultuda bize anlatırsan çok hoşumuza gider. Projeden de sondan başa da gidebilirsin. Nasıl istiyorsan. Tamamen tabii. Sana kalmış yani.
Aslında şöyle, ben niye müzik yaptığımı, işte nasıl başladığımı falan anlatayım. Siz beni lütfen durdurun. Çünkü çok konuşuyorum bazen.
Mükemmel bir şey onun için.
Aslında benim en sevdiğim müzisyen motivasyonuyla ben başladım. Diğer çoğu şeyden keyif almıyorum. O zaman müzik yapayım diye başladım. Çünkü işte matematik falan nefret ediyordum ortaokulda. İşte ne kadar 20 gün raporlu, 20 gün raporsuz, 10 gün özürlü, sakat falan diye böyle 60 gün okula gitmiyordum. Sadece böyle İngilizce derslerini, beden derslerini falan seviyordum. En son bir müzik öğretmenim her hikayede olduğu gibi ya gel sen gel falan yaptı. İşte sen konservatuara girmeyi düşünür müsün? O ne hocam? İşte müzik okulu. Tamam olur, düşünürüm. Nasıl oluyor? Bir hemen yetenek sınavı köşede. Okey girebilirsin falan derken ben okulu değiştirdim. Unuttum konservatuara gideceğimi. Orta sonda okul değiştirdim. Tesadüfen oradaki müzik öğretmeni de işte sen hakikaten hiçbir şeyle ilgin yok. Sadece voleybol maçlarına gidiyorsun ve gitar çalıyorsun. ister miydin böyle bir şey? Tabii isterim falan derken bu iki okuldaki müzik hocalarım tesadüfen işte İTÜ mezunu ve orada ev arkadaşı çıkıyorlar bilmem ne. Beni de tabii hemen İTÜ'ye yolladılar. Oranın sınavına girdim. Liseden çünkü o dönem kabul eden bir İTÜ vardı. Bir mimar sınav vardı. Kibarca şey dediler bana, sen İTÜ'ye git. Yani orası sıfırdan alıyor, bir de sen türkü seviyorsun galiba diye beni İTÜ'ye yolladılar. Ondan sonra girdim oraya. İşte çalgı bölümü var sadece lisede. Keman seçtim enstrümanımı. Şey gibi böyle. 3 tane tercih yapıyorsun. Eline bakıyorlar, boyuna posuna bakıyorlar. En güzelini seçip sana veriyorlar falan. Hı. Keman da çok popülerdi o zaman. Benim için hepsi aynıydı. Hiçbirini bilmediğim için. Neyse. Keman eğitimine başladım orada. İnanılmaz gergin bir şey. Çünkü şey mesela ilk sene 4 tane müzik dersi var. Gerisi dil ve anlatım, matematik bilmem ne, normal lise dersleri. Çünkü senenin sonunda o 4 dersten birinin finalinden 70'in altında not alırsan seni direkt düz liseye yolluyorlar. Oraya yolladıklarında eksik kalma diye de diğer dersleri veriyorlar ilk sene boyunca. Hmm. Orada zorlu bir sene geçirdim. Sonra tamamen müziğe dönüyor bilmem ne. Orayı bitirdikten sonra ben kemandan nefret ettim.
Ben de artı bir.
Sen de öylesin.
Yok, ben eski keman zedilerdenim.
Siz ne? Doğuş sen bir şey çalıyor musun?
Ben gitar çalıyorum. Gitar.
Esin?
Neyi çaldığını da söylemek istemez miydin?
Yani bir aldık onu bir zorunlu. Türk müziği sazı aldık yani. Aklıma sıçayım neyi seçen bak. Neyse.
Sen İTÜ'ye git bence abi. Esin sen?
Ben piyano ve akordeon çalıyorum.
Süper. Çok kıskanıyorum piyano çalanları. Ercüment abi selam. ondan sonra ya yeter dedim gerçekten. Çünkü şöyle oluyordu sürekli. İşte Türk müziği, solfej ve nazariyatı 100, Batı müziği 95, armoni 98, çalgı 50 falan gibi final notlarım oluyordu. Hocalar da bu durumdan çok muzdaripti. Bir kere hatta lise sonunda bütünlemeden de kaldım kemandan. İşte ne çalıyordum? Vivaldi 4 mevsim yaz çalıyorum. İşte herkesin lastik reklamlarından bildiği.
bir
tabii ki çalamadım yani. Ve ikinci bütünlemede de çalamadım. Ha dedim ben ve üniversiteye geçemiyorum galiba falan. Sonra böyle tek ders sınavı bilmem ne YÖK'e bir şeyler yazıldı, geri alındı. Beni bir şekilde üniversiteye geçirdiler. Sonra Bilgi Üniversitesi'nin müzik bölümüne geçtim oradan. Aslında hikayemin başlangıcını orası sayabilirim. Yani İTÜ'de müziği öğrendim. Bilgi Üniversitesi'nde biraz daha böyle onu şekillendirmeyi öğrendim gibi oldu. Çünkü bölümün adı müzik diye geçiyor ama ben kompozisyon ve müzik teknolojileri olarak özetleyebilirim. Yani aslında temel o dersleri veriyorlar. İşte çağdaş müzik, müzik felsefesi, ses fiziği bilmem ne. Bayağı orada müzisyen oldum. Ondan sonra son sene işte biraz video üzerine müzik yapmaya ilgili olduğumu fark ettim. Yine bir hocam tavsiye etti işte yüksek lisansta belki böyle bir şey düşünebilirsin diye. Türkiye'de yoktu öyle bir şey. Ben de araştırdım. İşte Amsterdam Konservatuarı'nda film müziği besteciliği diye bir bölüm var. Yüksek lisans programı. Oraya gittim. Çok o da tesadüfi oldu böyle. O güne kadar yaptığım 3-4 şeyi gönderdim. Ben de gelmek istiyorum falan diye böyle bir kompozisyon yazdım. çağırdılar sınava. İşte gittim. Jüri karşısında da böyle işte mülakat gibi bir şey oluyor falan. Onu da geçtim. Birden işte böyle değişti hayatım. Ben normalde keman çalacaktım. İşte belki besteciliğe girerdim biraz ama ve bu video üzerine bestecilik öyle başladı.
Çok güzel bir yere evrilmiş konu. Oradaki vakit, eğitim, zaman nasıl geçti? Onu ben de çok meraklısı olan biri olarak merak ediyorum.
Şöyle, ya bir kere benim çok sevindiğim ve takdir ettiğim kısmı, zaten başka şartlarda olsa beceremeyeceğim kısmı, bu işi yapan insanları alıp daha iyi yapmalarını sağlamak yerine bu işe yeteneği olan, potansiyeli olan insanları seçip orada 2 sene boyunca öğretiyorlar gibi bir durum var. Yani ben hiçbir filme, videoya, müziğe beste yapmamıştım doğru düzgün. Okul projeleri hariç. Bir de keyfime işte Assassin's Creed trailerları falan besteliyordum. Böyle hangisini alıp sesini kapatıp onları besteliyordum. Orada hakikaten de nasıl oluyor bu iş onu öğrettiler. Bir tane temel şey dersimiz vardı. Her hafta hakikaten 2 saat, 3 saat film izleyip hiçbir şey konuşmadan. Ondan sonra 2-3 saatte filmi konuştuğumuz ya da bazı yerlerinde sesi kapatarak izlediğimiz buraya sen ne yapardın, burada besteci ne yapmış olabilir deyip bestecilerin tarzlarını anladığımız aslında. 2 sene sonunda bir filmi dinlediğin zaman ha bunu şu yapmış diyebilir hale geliyorsun. O yapmamışsa da onu kopyalayan başka besteci falan yapmış oluyor. Tabii günümüzde bu işler çok değişti ve artık bütün olay müzik teknolojileri. O yüzden dedim Bilgi Üniversitesi'nin benim için önemi ayrı diye. Bilgisayarı iyi kullanamayan ve gerçekçi ses yaratamayan insanlar maalesef şu anda dizi, film, oyun vesaire bestecisi olamıyor. Çünkü notaya çok güzel beste yazıp birine sunmak yetmiyor. Herkes onu dinlemek istiyor. Ve güzel dinletemediğin zaman da kötü besteci oluyorsun. İğrenç bir yere gidiyoruz yani.
Kesinlikle.
Peki bu film müziği özelinde hani bir yüksek lisans programından bahsettin ya. Orada var mıydı oyun müziği yapmak istiyorum falan gibi ayrı ayrı dallar, yoksa tek bir bölüm çatısı altında buna ilgi duyanlar bunu da yapabiliyor muydu?
Tek bölüm çatısı altında aslında. Zaten biz 4 kişiydik bölümde. Hep birebir gibi oluyor dersler. Fakat Hollanda Film Akademisi ile işbirliği içinde bir program bu. Amsterdam Konservatuarı'nın programı. Dolayısıyla oraya gelen filmlere, işte kısa filmler, kurgu, belgesel olabilir, uzun metraj filmler, oradaki yönetmenlerle seni eşleştirip müzik yapmanı isteyerek aslında öğretiyorlar. Bir yandan 3-4 aylık projelerin içine girip yaparak öğreniyorsun. Oyun müziği projesi falan gelmiyor çünkü biraz Türkiye'de de o sistem var. Mesela çok iyi Türk müziği çalan insanlar öğretmen olmuyor, akademisyen olmuyor ve piyasada çok iyi Türk müziği çalıyorlar ya.
Evet.
Daha çok para kazanabildikleri için. Oyun müziği yapan insanlar da piyasaya oyun müziği yaparak daha çok para kazandıkları için okulda ders vermiyorlar. Ama bu film müziği besteciliğindeki film kelimesini daha çok görüntü olarak kullanıyorlar. Yani ben oyun müziği besteledim hocam ne diyorsunuz falan diye de gitsen feedback alabiliyorsun aslında. Sana süper. Temelini öğretiyor. Çok da fark yok.
Peki dil muhabbetini nasıl çözdün?
Şöyle oldu. Başlangıçta dediler ki tamam gelin Eylül'de başlayın ama Ocağa kadar Hollandaca öğrenmeniz lazım. Ocaktaki sınavı geçemezseniz geri yollarız. dediler. Yo. Tamam dedim. Hemen işte dil uygulamaları indirildi telefona. Kelimeler falan bilmem ne. Bu arada spoiler vereyim. 2 sene yaşadım orada ve indirim kelimesini biliyorum sadece. Hiç öğrenmedim. sonra şöyle oldu. Biz 4 kişiydik işte. Biri Şilili, biri Norveçli, biri İspanyol, biri de benim. Şey dedi hoca, ya okey İngilizce konuşalım siz dördünüz öğreneceğinize.
Evet, tabii.
Şansıma benim senede hiç Hollandalı alınmadı okula. O yüzden bizim dönem İngilizce devam ettik.
Çok iyiymiş. Ben Polonya'yı araştırmıştım bir ara lisans için. Orada lisans ve yüksek lisans birdi müzikolojide. 5 yıllık bir eğitim var. Yüksek lisansını da almış gibi mezun oluyorsun. Orada mesela İngilizce eğitime okey veriyorlardı da Hollandaca hani yani nasıl falan.
Ya ve ben birçok dili sevmem. Hollandacanın bu kadar kötü olabileceğini hiç düşünmemiştim. Yani, dinlemesi ayrı dert, konuşmak mümkün değil. Yani gerçekten kulağımız mesela Fransızca falan daha doludur. %100 güzel Fransızca belki uğraşsak konuşuruz ama Hollandaca mümkün değil. Hiç duymadığımız harfler var falan, böyle gırtlak şekilleri var. O yüzden hocam ben öğrenmesem oluyor mu falan böyle ağlayıp ağlayıp izin aldık en son hepimiz yani.
Abi peki geri dönüşünde mesela şimdi sektörün ne tarafındasın? Neler yapıyorsun? Nasıl idame ettiriyorsun kendini şu andalar?
Aslında geri döndüğümde çok alakasız bir işle başladım. Hani maddi olarak kendimi çevirmeye. Oradayken çok yalnız hissettim ve Twitch yayını yapmaya başladım. Muhabbet, sohbet, oyun, müzik bilmem ne derken yani ben çok istiyordum çünkü geri dönmeyi, bir türlü alışamadım. Birden Twitch yayıncılığı benim işim oldu. Daha sonra böyle bir saniye ya falan dedim ben. Müzisyenim ya ben falan dedim. O yüzden ikisini böldüm. Hollanda'dayken işte 4 tane film yapmıştım. O yönetmenlerin İşte daha sonraki projeleri, oradaki reklam işleri vesaire, onları hala yapmaya devam ediyorum. Ve hani takdir edersiniz ki Hollanda'ya bir iş yapıp euro ile para kazanınca Türkiye'de çok rahat ediyorsunuz. Evet. O anlamda o bağlantıyı koparmamak beni biraz istediğimi yapma anlamında huzurlu, evet, mutlu hissettiriyor. Onun dışında işte şimdi yeni dizi müzikleri yapmaya başladım. Daha doğrusu işte Ercüment abi ya yardım ediyorum. Onların yetişemediği bir şeyler olursa falan. O da benim için büyük şans. Yani normalde isteyip ulaşamayacağım bir şans. Ercüment abi sağ olsun. Yapar mısın böyle bir şey falan diye aradı. Tabii ki diye cevap verip başladım ona.
Çok güzel.
Şimdi genel olarak böyle.
Ya şey peki bu irtibat mikrofonunda nasıl bir araya geldiniz? Ben onun şeyini tam bilmiyorum yani hikayesini, alt metnini.
Şöyle.
Ya Ercüment abi Boğaç'ın kuzeni, onu biliyoruz.
Evet.
Ama hani sen nereden dahil oldun tam onu bile bilmiyorum yani.
Ben de Boğaç'ın kuzeni değilim. Evet.
Ben de Ercüment
abi. Ya hayır öyle demek istemedim. Sen de bir kardeşisin onu.
Benim lakabım şimdi kuzi zaten oldu. Şöyle oldu abi. Biz zamanında ben üniversiteye yeni başlamışken falan Boğaziçi Caz Korosu'na girmiştim. 2-3 yıl orada akapellayı sevdim. Bayağı hoşuma gitti. Sonra biz oradan ayrılan 6 arkadaş bir akapella grubu kurduk.
Evet.
Türkiye'de de çok yapılan bir şey değildi o zamanlar. O yüzden böyle çok heyecanlanıyordu bizi görenler. Biz yaparken çok heyecanlanıyorduk falan. Böyle değişik bir şey yapıyormuşuz hissi vardı. 3 sene sonra sıkıldık tabii. orada biz bir işte Boğaç videosuna remix, daha doğrusu remix'in cover'ını falan gibi bir şey yapmıştı. Kışın Yüzen Adam diye bir şey var onun. Ercan Türksoy, 12 ay denize giriyorum efendim falan diye bir otel, şey restoran işletmecisi. Toplandık biz onu işte akapella yaptık. Boğaç'ı Twitter'dan etiketledik bilmem ne. Sağ olsun o da çok beğenmişti zamanında, paylaşmıştı falan filan. Aradan geçti 2 sene. Ben Twitch yayınlarını izliyorum Boğaç'ın. Bir gün böyle kanalına girdim. Bizim videoyu izliyorlar. Şey yazdım ya, sağdaki çocuk benim bu arada falan yazdım chat'e. Aa öyle mi abi bilmem ne. Benim kanala baktı. Ben de rol yapma oyunları oynatıyordum haftada bir gün işte o dönem. Hala oynatıyorum gerçi. Onu gördü, ben çok severim FRP. Aa işte bir gün oynayalım falan. Ben mail attım hemen oynamak ister misin diye. O dönem de biz Kaan abiyle oynayacaktık, Kaan Kural'la. İkisinin de basketbolla ilgilendiğini biliyorum. NBA ile falan. Dedim bir bağlantı kurulabilir belki. Boğaç'a yazdım. Biz Kaan abiyle oynayacağız. Yanına adam arıyorum. Gelir misin falan. Çok isterim dedi. İşte telefonla açtık falan. Buray'ı da getireyim mi dedi. Dedim canıma minnet. Buray'ı getirdi ondan sonra falan derken biz bir ferep oynadık. İki gün sonra ikincisini oynadık. Çok yakın oturuyormuşuz. Çıktık çay bahçesinde board game oynamaya falan. Oha, derken arkadaş olduk. Aynen. Bu müzik yoruş diye bir konseptim vardı işte benim solo yaptığım yayınlarda. Temelinde irtibat mikrofonu ama daha küfürlü ve bir buçuk saat ben varım. Bir gün Boğaç onu izliyordu. Bunu beraber yapsak mı dedi. İşte bir hafta sende bir hafta bende yaparız falan. Dedim hep sende yapalım. Ben de o kadar izlenmeyecek çünkü en azından hani insanlara ve bize faydası olur. Tamam dedi. Orada yapmaya başladık. Ya bu arada kuzenim de gelebilir mi dedi. Dedim gelsin. Yani şimdi ayıp olur reddedersek. Kuzeni Ercüment Orkut çıktı.
Dalam diyor.
Yani böyle bir tesadüf benim takip ettiğim, sevdiğim, dinlediğim falan bir adam. Kuzenim de gelebileyim mi falan. Ben kabul etmiş oldum böyle. Oradan sonra ilk program ben biraz işte çekingendim falan derken ikisi de müthiş insanlar olduğu için ikinci programdan itibaren alıştım. Şimdi bayağı yakınız yani.
Şahane. Öyle gerçekten başlayayım. Öyle bir durum ama biz de Ercüment abiyi konuk etmeden böyle aşırı heyecanlandık falan. Ama sonra gerçekten böyle yıllardır sanki tanışıyormuşuz falan gibi tabii, süper tabii. Geyik goy goy ya, ve çok donanımlı bir program oldu
ben
yani.
Ben film müziğiyle ilgili bir şey soruyorum. Cümle arasında benim söylediğim bir şey estağfurullah falan diyor. Benim yaşımdan 5 yıl fazladır falan film müziği yapıyor şimdi. Evet, çok mütevazı bir adam. İnanılmaz tatlı bir adam ya.
Ercüment abiyi övdüğümüz programımız.
Evet. Ercüment Orkut'un sunduğu
Orkut Tribute falan. Ve diş perisi geliyor dinliyoruz. Falan diye böyle ses.
Şuradan beni izliyormuş yandan. Konuşuyorsun değil mi benimle ilgili?
Abi peki de... böyle... Ha. Özgür sen diyor. Söyle dostum.
Ya ben çok, ben çok farklı bir yere götüreceğim. Bence sen... Götür. Götüreyim mi? Götür, abi götür. Bir de senin League of Legends geçmişin var. Evet. Ben çok aşırı amatör bir şekilde kendi çapımda oynuyordum böyle falan ama yani ben o taraftan çok merak ediyorum. Bu insanlar nasıl olabilir? Hani mesela tamam şimdi müzisyeniz işte günde ebesinin nikahı kadar enstrüman çalışıyoruz bilmem ne yapıyoruz falan. Ama mesela düşün...
İşte ben çalışmadığım için LoL'e geçtim.
Ama... Yani anladığım kadarıyla orada çok farklı değil gibi sanki böyle işte evler tutuluyor bilmem ne yapılıyor böyle 7-24 bilgisayar tabii. Oynayan falan tipler. Biraz o dünyayı anlatmak ister misin bize ya?
İsterim ya. Ben her şeyi anlatmak isterim. Bana sormayın böyle şeyler. Yani sabah kadar
anlat ya.
Abi şöyle oldu o mevzu biraz. Ben 2007 yılında falan FIFA oynuyordum profesyonel olarak. Böyle bir milli takım kuruldu o dönem. Ben de o takımın müzmin yedeğiydim. İşte 5'e 5 oynanıyor. 3 olan kazanıyor. Ne zaman 3-0 öndeysek ya da 3-0 gerideysek beni alıyorlardı. Bir maçta ben oynuyordum falan gibi. Böyle takımın küçüğüydüm. O dönemden e-spora bir ilgim vardı zaten. Sonra aradan yıllar geçti. Ben hep oynuyordum tabii. İşte sevdiğim bir tarz MOBA. Bir yakın arkadaşımla işte biz de bir takım kurmasak mı ya? İşte herkes takım kuruyor gibi bir gaza geldik. O dönemde benim FIFA oynadığım takım işte League of Legends'ta bayağı başarılıydı. Aynı organizasyon. Hı hı. True Quality organizasyonu. Oradan dediler ki işte bizim başka bir kulübümüz var. Biz kapatacağız. Size verelim. İdare edebilirseniz edin. Öyle bir giriştik. Daha sonra ben bir e-spor sitesinde yazarlığa başladım. İşte Beşiktaş e-sporun sahipleriyle tanıştım falan. Onlar da kara kara ikincilikten birinciliğe nasıl çıkacaklarını düşünüyorlardı. Dedim ben çıkarırım. Harbi mi lan falan. Çıkarırım dedim. Ondan sonra öyle başladım işte. Menajerlik yaptım. O sene çıktık birinci lige. Sonra ben yüksek lisansa gittim. Öyle olunca koptum. Sonra şeyden bir teklif geldi. Norveç'ten bir takımdan Ronin Hord diye. İşte koç olur musun diye. Koç artı menajer arıyorlardı. Bana da Hollanda'da yaşamak için para lazımdı. Çünkü çok pahalı bir şehir Amsterdam. Tabii dedim olurum. Koçluk öğrendim böyle. Bütün gün gerçekten keman çalışır gibi Kore Ligi maçları izledim. Notlar aldım.
Vay be.
Ondan sonra işte sabah uyanıyorum. Derse gidiyorum. Dönüyorum. Filmleri bitiriyorum. Akşam 9 gibi antrenman maçı League of Legends. Gece 12'den 3'e 4'e kadar Twitch yayını. Yatıyorum sabah uyanıp derse gidiyorum of. Falan. Öyle bir hayata giriştim. Ki hani beni biraz aslında hayatta tutan o oldu Amsterdam'da. çok sosyalleşememiştim oradaki insanlarla. En büyük Türkiye'ye dönüş sebebim de o sosyal bariyer yani. Farklı insanlarız. Neyse. Sonra oradan Türkiye Ligi'nden teklif geldi tekrar. İşte Galacticos takımında koç olur musun falan. Olurum dedim. Ondan sonra şimdi çok uzun sürecek bazı dramalar yaşandı. Siz böyle yapamazsınız. Bu çocuklar eğitim istiyor falan diye ben böyle kavga çıkarttım. Onlar da dedi ki biz de para istiyoruz. Ben de bıraktım. İşte yayınlara ve müziğe kanalize oldum ondan sonra. Ama bir 3 sene profesyonel yöneticilik, koçluk falan kariyerim oldu.
İnanılmaz.
Bir engellenemez bir başarı hikayesi dinledik az önce. Herkes fark etmişti. Yani o sırada şöyle bir şeyle tanıştım falan diye ben böyle inanılmaz şeyler. Şahaneymiş ya. Süper.
Hep şansım yaver gitti ya hayatımda.
Evet, onu soracaktım tam. Hayatta böyle şanslı bir tip olduğunu düşünüyor musun?
Çok. Yani beni tanısanız bana sinir olursunuz. Yani o kadar her şeyim yolunda gidiyor ki arkadaşlar. Böyle mesela
bana nazar değmiyor saçma.
Ben müthişim. Şöyle işte okulu bırakayım mı ya, keman çalamıyorum falan derken hop oradan bir şey çıkıyor. Çok mutlu olacağım bir üniversiteye geçiyorum birden. Çünkü bu arada Bilgi Üniversitesi'ne geçmemin sebebi, yürüyordum bir gün kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçeceğim. Korna çalıyor deli gibi. Ya tamam geçmiyorum falan diye böyle sinirlendim. Meğerse lise arkadaşımmış. O da bırakıp Bilgi'ye geçmiş. Abi ben Bilgi'ye geçtim çok memnunum falan dedi bana. Ben o yüzden Bilgi'ye gittim. Yine şans. Oradan işte son final projeleri yapılacak. Video üzerine müzik yapma projesi geldi. Bitirme projesi. Assassin's Creed'i yaptım. Hoca dedi ki sen düşünmez misin böyle. Oradan yüksek lisansa başvurdum. Hani e-spora gireyim mi diyorum. Yanımda bizi ikincilikten birinci lige çıkaracak biri lazım muhabbeti açılıyor. Ben çıkarırım falan diyorum. Hep şansım yaver gitti. Okudum döndüm. Ben hiç düşünmüyordum iş bulabileceğimi. Hem korona işte hem zor bir sektör. Tanıdık mandık bilmem ne falan. Sektörün en iyilerinden birinden telefon geliyor. Bizde çalışır mısın falan. Çünkü ben zamanında rol yapma oyunları oynamışım. Oradan onun kuzeniyle de rol yapma oynamışım falan filan yani. O yüzden hep yolunda gitti işlerim bugüne kadar. Bu program sonunda öleceğim herhalde.
Yok.
Çok anlattım.
Ben de biraz hayattaki şansımdan bahsetmek isterim. Mesela çok sevdiğim bir dondurma oluyor. Üretimden kaldırılıyor. Bir sınava başvuru yapıyorum. Bölüm kapatılıyor. Gibi mükemmel şanslı şekilde şey yapıyorum. Bir kere bunu anlatmak istiyorum. Sanıyorum Kültür Bakanlığı'nın da bir sınavına girdim. Bu yurt dışı yüksek lisansla alakalı bir şey. YLS'yi. Ona girdim. O zaman da işte İlk defa açmışlar o sene şeyi, böyle müzik alanından, resim alanından falan yurt dışına gönderme işini. Şöyle bir şartları var. İşte atıyorum 4 yıllık bir üniversiteye sana götürdülerse 8 yıl döndükten sonra, yani o gittiğin, okuduğun yılın 2 katı kadar Türkiye'de bakanlık bünyesinde falan filan çalışacaksın.
Ha, şey böyle ruh kredisi gibi. Sonra geri alıyorlar
sana
ruhuna.
Bu krediyi veriyoruz ama karşılık bekliyoruz falan evet. Şeklinde bir şey.
Okay.
Onu sınavına anlatayım. Gittim. Bu arada ben sınavdan önce acaba ben ne olacağım bu yüksek lisansa girdikten sonra falan diye adamlara mail atıyorum. Hiçbir şekilde geri dönüş olmuyor. Ondan sonra daha önce de müzikle ilgili bir şey açılmadığı için böyle Ekşi'de bilmem ne de falan da bununla ilgili hiçbir şey yazmıyor. Ondan sonra neyse gittim girdim sınava. Biz 3 kişi almışlar. Bir kişi yurt dışı yüksek lisansını kazanabiliyor. Ve işte onun 3 katı kadar bir şey yapıyorlar falan filan. Neyse girdik. Böyle karşımda hiç tanımadığım 3 kişi var. Kim olduklarını hala bilmiyorum. İsimlerini de söylememişlerdi. Yani belki orada çalışan bir çaycı da olabilir. Onu da Özgür söylemiş. Seni onlar mülakata almış olabilir falan. Mülakatta dediler ki şimdi ben Batı Müziği Konservatuarı'ndan mezunum ve şeyleri yazıyorsunuz. İlgi alanlarınızı yazıyorsunuz. Bu zamana kadar yaptığınız şeyler. O formlar o hocalar tarafından incelenmiş olmalı diye düşünüyorum ben. Neyse gittik. İşte Dede Efendi'nin şusu falan gibi sorular soruluyor.
Hayda.
Ben bilmiyorum. Ondan sonra işte bak şöyle soru soruldu. Erkan Oğur ne yapıyor dediler.
İyi.
Pardon anlayamadım falan dedim.
Böyle su açıyor Fırat'ın suyu.
Ya Ercüment abiden duyduğum inanılmaz bir bilgi var. Erkan Oğur'un çok büyük modifiye hastası olduğunu biliyor muydunuz?
Ya, abi evet ya. Bu bölümü yırtın at mikrofonunu.
İnanılmaz bir bilgi değil mi ya?
Ya böyle.
Ne yapıyor falan diye soruyorlar böyle. Ya pardon anlayamadım işte şöyle besteleri bu şunu çalıyor falan. Böyle kıvranıyorum ama orada ne alakası var falan diye içimden böyle iç sesim konuşuyor. Abi neyse sonra dediler ki sen madem piyano bölümünde okudun bize bir piyano çalman gerekecek dediler. Ben de dedim ki tabii yani varsa piyano çalayım falan. Artık o kadar laçkalaştı ki sınav anladın mı? Gönderin gelsin falan diyorum böyle. Abi adam iPhone'u verdi bana.
Şaka. Yani,
do re mi sıksan fa diyes falan var anladın mı o şeyde? Ondan sonra Love Story çalabilir misin falan dediler.
Ya inanmıyorum.
Onun öncesinde ben böyle ne çalayım bunda falan diyorum şunu çaldım. Mi mi fa sol sol fa mi. Eğleniyorum artık. Sonra peki Love Story çalabilir misin falan dediler. Tabii falan diyorum ben böyle şey yetmediği için klavye ne de falan diyorum söylüyorum falan.
Böyle ışıklı magic piyano açmışlar siyah çaldı. Ben saçma sapan ya.
Sonra sınavdan çıktım. O şoku tabii o sırada anlamadığın için işte Oktay'la konuşuyoruz falan. Nasıl geçti falan diyor. Yani dedim rezalet tabii ki beni herhalde almayacaklar yani. Böyle bir sınavda almazlar falan. Ondan sonra çıktım 85 almışım abi o sınavdan. Love Story'yi çok beğendiler muhtemelen. Ondan sonra böyle Allah Allah falan dedim. Neyse gitmedim yani. Çünkü muhtemelen dönüşte hani o sınavı yapan, o iPhone'u veren ben olabilirim başkalarına. Tabii, tabii.
Ya da belki sana diğer... Yok geyik yapacaktım. Gir abi sen gir.
Ben de.
Belki dönüşte sana böyle tablet veriyorlarmış. Daha büyük. iPhone yerine böyle iki katlı fasaj.
Diğer kişilerin sonuçlarını falan açıkladılar mı? Herkesin kendi sonucunu mu söylüyorlar?
Ya bakmadım açıkçası çok. Ben zaten hani gitmemem artık belli olmuştu. Çünkü o hani dönüşte çalışma muhabbeti olduğu için.
O çok kötüymüş ya. Dönüşte de 2 sene bize çalış. Gerçi değebilir. İyi bir yüksek lisans yapılırsa değebilir. Yani benim en şaşırdığım şey işte hep insanlar öyle geliyor. Ben liseye giderken lise çok ilginç bir yer olacak zannediyordum. Olmadı. Sonra üniversiteye giderken üniversite çok ilginç bir yer olacak zannediyordum. Kot pantolon giydiğin liste falan çıktı. Ve yüksek lisans artık hani dedim 4 kişilik çok özel derslerin olduğu üniversite falan çıktı. Doktora yapmayacağım mesela çünkü o da belli ki yüksek lisans yani. Sürekli insanlarda o şaşkınlık oluyor.
Evet çok çok güzeldi ya komik anılardı.
Ya bir arkadaşım
işte bu da benim kısa bir başarı hikayem.
Mükemmel.
Bilmiyorum, o ruhunu satma muhabbeti gerçekten o gerçek yani bir arkadaşım var alanı farklı orman mühendisliği okuyor. O işte yine bu bakanlığın açtığı işte bilmem ne sınavlara giriyor falan Fransa'ya gönderdiler onu. İşte bir sene dil eğitimi 2 sene yüksek lisans eğitimi falan böyle şey falan modundayım. Yani, iyi abi Fransızca hani İngilizce var Fransızcayı koyarsın cebu falan fişman. Evet dedi ama dönüşte falan şey ömrünün sonuna kadar seni bakanlık personeli yapıyorlar falan böyle. Yani böyle. Şey falan diyor artık yani. En azından işsiz
Ankara'da
değilim.
Ankara'da kruvasan yiyor herif böyle falan. Böyle.
En azından işsiz
peki
olmayacağım
hala, hala o maillerime cevap alamamam. Yani bakanlıkta ne yapacağım konusunda müzikle alakalı hala hiçbir şey bilmiyorum. Ya.
İşte sen çok doğru bir karar vermişsin. Onu muhtemelen söylemiyorlar ve buna düşenler oluyor yine de. Kabul ediyorlar olabilir. Programı ve dönüşte hiç gurur duymayacakları şeyler yapıyor olabilirler yani. Yüksek lisans yani, yaptım döndüm yırt... çocuklara Barış Manço öğretiyorum olmasın?
Yani umarım Barış Manço öğretiyorlardır diyeyim. Yani.
İnşallah.
Love Story de olabilir çünkü.
Abi peki şey soracağım. Bu zaten bizim programımızın bir ritüeli haline geldi. Böyle en anksiyeteli yaşadığın anlar... Sınav olabilir. Bir proje yetiştirme olabilir. Aklına gelenlerden varsa alırız birer
abi,
parça yani.
Şey oldu bir kere. armoni dersi miydi? Böyle çok temel önemli bir dersin final projesi var. Benim de Beethoven 3. senfonisinin 1. bölümünü komple armonik analiz yapmam gerekiyor. Artı 2. 3. bölümlere de form ve yapı analizi yapacağım falan. kağıt üstünde yapıyor. Ya şu yarım metre falan bir spiral yani. Yaptım abi ve ben her şeyi son güne bırakan bir insanım. Yani kötü özelliklerimden biri o. Şimdi bir diğerini anlatayım falan. yaptım böyle son iki günde hallederim diye son iki güne bırakmıştım. Abi paranormal bir şekilde benim Beethoven senfoni notam kayboldu. Ve ben bitirmeye çok yakınken kayboldu. Ve kesinlikle tabii ki hatırlamıyorum. Tek tek bakıp analiz etmen gereken bir şey tekrar. Ben 27 saat falan ondan sonra uyumadan ve bunun kaybolduğunu fark ettiğimde de henüz uyumamıştım. 27 saat yaptım bu analizi. Toplam 2 gün falan uyumadan gittim teslim ettim. Böyle dönüşte takside bayılmışım. Adam geldik falan dedi. Evde uyandım. En böyle yetiştiremeyeceğim stresine girdiğim, anksiyete yaşadığım herhalde buydu. Bir kere de bir gün caz korosuyla bir konsere çıktık. İğrenç bir konserdi benim. Hatta şeyde ya, Ankara'da Konur Sokak'taydı. Çok az kişiyiz. Birilerinin projesi, birilerinin hastalığı falan vardı herhalde. Normalde 50 kişi olan koro, 13-14 kişi gittik oraya. Benim bir tane solo söylemem gerekiyor. Benim de sesim kısık. Ve o gün böyle cimriliğim tuttu. Arkadaşlarıma falan da teklif etmedim yani bugün siz söyleyin diye. Bende kaldı o, tamam mı? Allah'ım işte beceremeyeceğim falan diye tribe girdim. Hakikaten beceremedim. Belki koro tarihinin en kötü performanslarından birini göstererek inanılmaz kötü şekilde söyledim. Çok utandım. Sonra aradan böyle bir 20 dakika geçti. Son parçalara geldik. Bir tane türkümüz var böyle tam bitmeden önce. Cue veriliyor. Hepimiz susuyoruz. Şef 9-8'i vuruyor. Son bir ölçü söyleyip bitiriyoruz. Alkış kopuyor falan filan. Sustuk hepimiz. Yere eğiliyoruz böyle. Koreografi var. Benim alarmım çaldı. Kalktık böyle alarmı susturdum. Şekerli misin Wi-Fi?
Çok iyi. Alarm şeymiş aslında. Bitiş alarmı. Orkestra orada bitecek falan.
Saçma sapan. Zaten 2 saat önce içtiğim ilacın hatırlatması falan böyle. Saçma sapan da geldi.
Böyle antibiyotik yazıyor falan böyle. Car car çalıyor.
Herhalde böyle en çok gerildiğim bunlardır. Ya genelde rahat bir insanım ama hep böyle sınavlardan 1 saat önce gerilirim. Bir hafif anksiyete diyebileceğim bir kriz yaşarım. Sınavda yine hiç heyecanlanmam. Yani kapıdan girince yine geçer. Ama o bir saat zehir olur yani sınavdan önce. Kesin yapamayacağım falan. Halbuki çalışmışım, biliyorum yani yapacağımı. O kimsenin henüz çözebildiği bir şey değil herhalde, emin değilim.
En azından haftalar yani değil abi ya. Mesela bizim okulda işte final programı asılırdı. Atıyorum 2 hafta önceden asılıyor. Son hafta zehir zemberek ve çalışmazdım, biliyorum. Yani ben de biraz o konuda senin gibiydim. Yani kötü geçecek ya da ne bileyim bir şey olacak. Son raddeye bırakmak. Vicdan azabı ama uyumaya çalışıyorsun. Bir yandan vicdan azabı var, bir yandan da işte dışarıdasın, geziyorsun falan.
Ya şeye hiç olmuyor işte. Müzikte hiç olmuyor. Ben işte şimdi benden küçük çok arkadaşım var. Onlara da bir tavsiye verirken ya da sohbet ederken yaşıtlarımla falan şeyi konuşuyoruz. Abi insan üniversiteye meslek için gitmeyecek. Orada alacağını alacaksın. İşte kulüplere katılacaksın, sosyalleşeceksin, hayatı öğreneceksin. Zaten sonra kendine uygun... Ama yani liseden girmişim müziğe. Üniversitede de müzik. Benim bir şekilde müzisyen olmam lazımdı. Herkes de öyle düşünüyor müzik bölümüne girenler. Fakat ben o şeyi uyguladım kafamdakini. Abi ben burayı bir işte hayat okulu olarak göreyim, bir yandan müzik okuyayım falan kafasına girdim. O beni çalışmaktan çok alıkoydu. Yani lisede de üniversitede de ilk sene çok çalıştım. Sonraki 3 sene hiç çalışmadım gibi oldu. Bir şekilde geçildi. Hep böyle ortalama nota razıydım yani. Ama müzikte belli dallarda yetmiyor. O yüzden biliyordum ki ben hayatım boyunca bir kemancı olamayacağım yani. Bir performans sanatçısı olamayacağım. Yani şarkı söylerim. Onda da atıyorum operacı olamam mesela. Onun da çalışma gerektiren kısmı opera. O da olamam. O yüzden besteciliği seçtim.
Abi, çünkü çok güzel.
Salt yetenek gerektiren ve yani uzun zaman harcamak gerektiren bir şey. Çalışmak gerektirmiyor. İyi besteci olmak için uğraşma kısmını besteci olmaya karar vermeden önce halletmen gerekiyor zaten. Armoniyi öğrenmen gerekiyor. Belli fikirlerin çıkması gerekiyor falan. Valla bana en uygun şeyi o gördüm ve o yola yöneldim ondan sonra.
Abi çok iyi yapmışsın. Keman çünkü çalışınca da olmuyor ya. Fasaçma.
Olmuyor. Gerçekten olmuyor. Ve şey bir illüzyonun içindesin. Çevrendeki herkes seni çok iyi keman çalıyor zannediyor. Çünkü sen çevrendeki herkese göre çok iyi keman çalıyorsun. Yani okuldaki hocaların ve okuldaki arkadaşların hariç tüm Türkiye'den iyi çalıyorsun falan ya. Ama standart çok düşük Türkiye'de. Ne şimdi duyduğun şarkıyı çalabiliyor musun falan? Evet ya de. Evet de 45 aldım yani. Nasıl demek ki iyi kemancı değilim ben. O yüzden hemen kaçtım yani. Belki verdiğim en doğru karar oydu.
Evet ya. O gerçekten büyük bir yara. Bunu galiba iki kayıt önce falan şey yapmıştım. Konservatuvarda okuyorum deyince de bir güzel sanatlar ve konservatuvar ayrımını izah etmek gerekiyor önce. Ben en çok ona maruz kalmıştım. Bir de piyano çalıyorum diyorsun. Başka ne çalıyorsun?
Tabii ki canım. Piyanoyu herkes çaldığı için.
Ve çok kötü hissediyordum o zamanlar kendimi. Çünkü evet. Diğer arkadaşlar da hani yardımcı piyano dersi alıyor falan. Hani iki enstrüman falan durumları. Böyle ya nasıl yapacağız o işleri falan.
Üniversiteye kadar senin sevmediğin tiplerdendim. Hep sorulduğu zaman ne çalıyorsun diye piyanoyu da sayıyordum. Halbuki sadece akorları falan basıp böyle basit şeyler çalabiliyorum. Artık ama saygımdan bıraktım. Ne çalıyorsun dendiği zaman piyanoyu saymıyorum. Gitarı da saymıyorum işte, aynı sebepten. Evet.
Aslında profesyonel kafaya girince öyle oluyor. Yani belki hani mükemmel ne çalıyorsun diye sormuyorlar yani sana o sırada. Yani eline aldığın herhangi bir şeyden güzel bir şey çıkarabiliyor musun gibi soruluyor ama.
Ya işte çalsam çalarımla çalıyorum arasında fark var. Yani piyano bir yerde bir piyanoyla mahsur kalsam ve dört arkadaşım hadi bize çaldıysa çalarım. Ama ben piyano çalıyor muyum? Aslında hayır.
Evet. Peki şey soracağım abi. Şimdi lisede Türk müziği üzerineydi değil mi?
Ya aslında evet. İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı diye geçiyor ama eşit. Çünkü Batı müziği dersleri var. İşte klasik Türk müziği, klasik Batı müziği diye geçiyor. Armoniye giriş var, kontrpuan var. Bir yandan kemanı zaten Batı öğreniyorsun. Çünkü dediğim gibi Türk müziği çalanlar hep piyasada. Dolayısıyla ekstra olarak Türk müziği öğreten bir okul diyebilirim. Yoksa diğer okulların verdiği kadar Batı müziği eğitimi de veriyor.
Peki şöyle bir şey soracağım. Şimdi kompozisyon kısmında gerçekten çok eksik olduğum için belki manasız bir soru olacak ama böyle işte daha koma bir şeyler istiyorum. Daha ne bileyim Türk müziği daha model bir şeyler istiyorum falan dediğin noktalar olduğunda onu notaya dökme konusunda falan işte bu programların, cartların, curtların yeterlilikleri ya da tamamen Batı müziğine yönelik bir yapılanması mı var acaba o programda?
Doğru. Ve İmkansıza yakın aslında dediğin şey. Birçok doğu müziği bestecisinin de sıkıntısı bu. Bu müziğin böyle kulaktan kulağa işte meşk usulü piyasada dönmesinin sebebi de bu. Türk müziği ve doğu müziği maalesef bir türlü akademikleştirilemeyen buna doğası gereği aslında aykırı bir müzik. Ya çünkü basitinden bir örnek vereyim. Mesela işte tempere sistemde iki notanın arası ikiye bölünüyor biliyorsunuz. İşte diyez var. Arada ya da artık meşrebinize göre bemol de olabilir. ama 9'a bölünüyor Türk müziği sisteminde. Fakat mesela bir komanın bir işareti var. 4 komanın, 5 komanın, işte 2'nin de var. Onun dışında 8 ve 9'un da var. Yani pardon 2'nin yok. Yani 2, 3 ve 6, 7 komalık diyez bemolümüz yok ama geri kalanı var. Daha ilginç kısmı da şu. Bunlar yazıldığı gibi çalınmıyor.
Oo, evet.
Yani örnek vereyim işte rast makamı sol kararlı ve bir koma si bemolli olan işte segah perdesi donanımında olan bir makam. Uşak makamı ve başka 25 makamda la kararlı ve segah perdesi donanımında olan makamlar. Fakat rast makamı sol majöre benziyor bayağı. Uşak makamını duyduğunuzda da en komalı, işte en Türk müziğine benzeyen makamlardan biri oluyor birden. Ve bunun açıklaması şu. Abi Uşak'taki segah perdesi daha pes basılır. Yani ya. Kim diyor bunu?
Yarılıyorum.
İşte ben diyorum. Sen de bir sonrakine söylersin. O da öyle basar gibi bir sistem böyle var. Gider. Sistem bu. Kitapta bu yazıyor. Öyle basılır evet. Yazıyor. Ama evet. O zaman onun işaretini koy. Çünkü 3 koma gibi basıyoruz biri. 3 komanın işareti yok. Yok. O yüzden
evet, tamamen o, tamamen sözlü kültür. Bunu konuşmuştuk ya önceki şeylerde de. Ya o bilmiyorum, o hani yapıldığı için, daha doğrusu şöyle diyeyim, yapılan bir şey ondan sonra teorikleştirilmeye çalıştığı için hem teoride bambaşka bir şey var, hem pratikte başka bir şey var. O pratiği başkasına anlatan, yani o pratiği icra eden kişilere göre de farklılık gösteriyor. Ya benim şeyler... tabii aklım hiç basmıyor. Hep Batı müziğine evrildiği için bu çok kötü bir şey ve ben çok anlamak istiyorum Türk müziğini. Ama maalesef piyano çaldığım öyle için de bence bu sıkıntılı bir şey. Yani o sesse gerçekten hiç aşina değilim. Belki hani kemancı olsam, perdesiz bir enstrüman çalsam okeydi ama.
Şöyle iki şey söyleyebilirim. Bir, hakikaten Türk müziğinin anahtarı dinlemek. Teorik çalışmadan ziyade bol bol dinlemek lazım. Her makamdan bir şey. Bu arada bu yayından sonra sizle bir şey dosyası paylaşayım. Böyle 40 bin tane TRT Türk Müziği notasının olduğu, yüzlerce parçanın olduğu falan bir arşiv var bende. Onu merak edenlerle de paylaşabilirsiniz belki, programa gelenlerle falan. Onu böyle oturup karıştırdığın zaman bir şeylere aşina oluyorsun gerçekten. Asıl sıkıntı şu. Zamanında ya 800'e yakın, belki daha fazla makam var şu an. Ve bunların terkip edilme yöntemi maalesef şey, abi makam bulana altın veriyorum falan diye bir dedikodu çıkıyor Osmanlı'da. Bayağı padişah eliyle, çünkü çoğu padişah sanatla ilişkili falan. Ve gidiyorlar besteciler, ben makam buldum diye. Bayağı bu zaten var olan bir makamı bir ses aşağı transpoze ediyorlar. Yeni bir isim koyuyorlar ona. Öbürü gidiyor iki ses aşağı transpoze ediyor, bir isim koyuyor falan. Mesela işte az önce bahsettiğim Rast makamı, İşte mesela işte sol si la sol, sol fa mi fa sol yapıyorsun. Rast makamı okey. Seyrine devam ediyorsun. Sol si do re do si la sol fa mi re. Re'yi bastığın anda rehavi oldu. Artık o sabah şey rast makamı değil falan. Bir ses. Yani senin rast makamı yaptığını iddia eden herkesi pür dikkat dinlemen ve orada re basacak mı? Basarsa çünkü rast yapmıyor olacak, rehavi yapıyor olacak diye dinlemen lazım.
Evet. İnanılmaz,
çok zor bir kültür, ya. Çok zor bir kültür. Ben ama çok şanslı hissettiğim kısımlardan biri kendimi. Yani onu biliyor olmak, özellikle Hollanda'da o kadar işime yaradı ki.
Evet.
Yani inanılmaz insanlarla bir araya geliyorsun, beraber çalmak için ya da sohbet etmek için. Okula konuk geliyor, sen bir masterclass'a katılıyorsun falan. Doğu müziğiyle alakalı olduğunu anladığı anda sen bir seviye yukarıdasın artık ve böyle onun için şey, onun yapamadığı şeyleri yapabilen inanılmaz bir müzisyensin. Şey gözüyle de bakmıyorlar. Aa işte doğulu kardeşim, sen de bize müzik yap gibi değil. Hani teach me senpai falan gibi istiyorlar onu, öğretmeni. Hiç duyabilecekleri, yapabilecekleri bir şey olmadığı için. Onun amiyane tabirle çok ekmeğini yedim. Yani
Türk müziği. Süper. Çok, çok kıymetli bir şey tabii yani. Bambaşka kültür ürünü olan bir şeyi de aslında onu benimsemek ve onu anlamlandırmak bence benim çok özendiğim bir şey yani.
Evet. Mesela şey yapmıştım. Bu yüksek lisans tezimi işte Lord of the Rings filminin müzikleri üzerine yazdım. Orada bu konuyla alakalı çok tez var tabii. Çünkü çok zevkli.
Evet.
Ben orada Howard Shore'un yaptığı bazı bağlantıları yakalamaya çalıştım. Doğu kültürüne verdiği işte referanslar, yaptığı atıflar falan. Onlardan genel olarak bahseden bir tez oldu. Ve hocaların genel yorumu şeydi. Hani konuyu gördüğümüzde aslında kabul etmeyecektik. Çok yapılan bir şey olduğu için. Şey gözüyle bakıyorlar. Ya okey, sen Lord of the Rings izlemek istiyorsun biraz daha. Tamam falan gözüyle bakıyorlar. Ama o referansları verdiğim zaman hiç böyle düşünmemiştik, demek öyle mi yapmış acaba mı falan derken tezin bile bir değeri oluyor aslında. Yani iki müziği birleştirebiliyor olmak Türkiye'de yaşayan müzisyenlerin en büyük avantajlarından biri. Hani dinleyen bu konuda tereddütü olan varsa ilk vereceğim tavsiye, Türk müziği yapıyorsanız Batı'yı öğrenin, Batı yapıyorsanız Türk müziğini öğrenin. Buradan alabileceğiniz en büyük şey o yani.
Evet.
Abi
kesinlikle.
Bu arada İngilizce de mi yazdın tezi? İngilizce mi yazdın?
İngilizce.
Türkçe çevirmeyi düşünüyor musun peki? Erişilebilecek mi?
Düşünüyorum. Şimdi o resmi olarak basılmadan dağıtamıyormuşuz aslında. Hani savunmasını falan yaptım. Ama burada denklik almak için galiba çevirmek gerekiyormuş onu zaten. Türkiye'de akademisyen olmayı düşünürsen falan yarın bir gün. YÖK şeyleri kabul ediyor. Tezli yüksek lisansları yurt dışında yapılan, Türkiye'de yapılmış gibi sayıyormuş. O yüzden benim bir noktada çevirtmem gerekecek. Çok uzun bir şey değil zaten. Böyle 80-90 sayfa falan bir şey. Öyle 300-400 sayfa doktora tezi gibi değil. çevirtmeyi tabii ki evet düşünüyorum. Bir de eşim dostum da okusun diye.
Evet. Abi bir de şey soracağım ya. Güzel. Bu tezle alakalı. Şimdi bir yerde okumuştum. Bilmiyorum doğru mudur yanlış mıdır. Tolkien bu eserini yazarken Birinci Dünya Savaşı'nı ve o atmosfer içerisindeki olan dünyayı göz önünde bulundurmuş ve böyle çok amatör bir şekilde düşünerek ulan işte belli bir tarafa işte atıyorum Birinci Dünya Savaşı'ndaki atıyorum bir tarafa atıyorum ork demiştir, bir tarafa bilmem ne demiştir, biraz kendisi kurmuştur, biraz işin içine bilmem ne çırpıştırmıştır gibi bir şey var mı acaba, ya da bu konuda bir şey, ya da müziklerden bunu yakalayabildin mi, öyle söyleyeyim, atıyorum yani Rohanlılar atıyorum şu taraftan beslenilmiş ve oluşturulmuş bir karakter gibi bir şey diyebilir miyiz?
Yani hepsi için değil ama 2-3 tane öyle gözlemim oldu. Mesela Rohanlılar ve Gondorlular, yani filmdeki insan tabir ettiğimiz ırklar bence Avrupalı. Ve Rohan daha İskandinavya, Kuzey Avrupa bölgesi. Gondor da Orta Avrupa, Kıta Avrupası dediğimiz kısım. Bu müziklere de yansımış. Mesela işte sadece Rohan, çok meşhur bir keman teması vardır Rohan. Da da da da da da da da falan gibi bir teması var. O Harbinger diye bir kemanla çalınıyor. Ve işte Sol Re La Mi telleri ikişer tane var. Bu sempatik teller diye bir mevzu var ses fiziğinde. İşte bir tanesini çaldığın zaman doğuşkanları, harmonikleri olduğu için öbürünü de titreştiriyor ve daha böyle dolu dolu bir ses alıyorsun. Bunu özellikle Rohan teması için kullanıyor mesela Overture. Onun dışında da bir tane daha buna benzeyen bir kemanı direkt stüdyoda kararını veriyor. Biz böyle bir şey çalamaz mıyız lan falan diye. Baş kemancı bunu söylüyor, kafasına yatıyor. O hafta yeni bir keman inşa ediyorlar ve onunla çalıyorlar. Yine böyle birbirini titreştiren sesleri olan. Hep o kültürden esinlenilmiş. Norveç'te çok meşhur bir enstrüman bu mesela. Onun dışında da Gondor enstrümanları hep daha böyle işte bizim Orta Avrupa'da tanıdığımız hani klasik müziğe daha yakın bildiğimiz enstrümanlar falan. Hobbitler İrlandalı, Kelt falan, onlar daha işte panflüt, bagpipe, gitar, daha başka bir gitar, bir gitar daha falan. Onların müzikleri genel olarak öyle. Yani Isengard'da ve Orklar'da genel olarak bir, kime desem şimdi Isengard hakaret olur ama orada da şey yaklaşımı var. Bu şeyi vermeye çalışmış. Bunların günün sonunda bir ürün olduğu, yani imal edilen şeyler olduğu orkların. Bizim gibi işte doğumla meydana gelmemelerini falan metalik seslerle, fabrika endüstriyel seslerle falan bir araya getiriyor.
O çok bayağı zincir çalıyorlar mesela. Çok hissediliyor mesela. Yani modernizm karşıtı bir tema o Isengard'da çok hissediliyor filmde.
Earth çalıyorlar. İşte çok meşhur Isengard teması mesela. Da da da da da da da olan tema. Dümdüz 5-8 ve yıllarca gidiyor 5-8. Çünkü fabrika bandı değişmez ya. Hep aynı gider ya.
Evet.
En ufak bir ritmik değişiklik olmuyor. Yanlış hatırlamıyorsam 18 ya da 19 kere falan bütün seride kullanıyor bu temayı. Hepsi değişmeyen 5-8'lik. Ve şey falan yapıyor. İşte Hobbit teması değil. Şey kardeşlik teması. Da da da da da falan. En meşhur temalardan biri. Bir sahnede hatırlarsınız ilk filmde işte Merry ile Pippin kaçırılıyor. Onların peşinden Aragorn, Legolas, Gimli gidiyorlar. Oraya giderken herif şey koymuş, kardeşlik temasını, ama 5-8. Da da da da da falan bakıyorum. Diyorsun ki Isengard'lı birilerine mi yaklaşıyorlar acaba falan diyorsun.
Çok güzel.
Böyle
ya.
Şeyleri çok tatlı kullanmışlar.
Çok güzelmiş ya. Baya ben şu an çok film çektim kafamda yani. Film canlanıyor falan.
Muhakkak çok dikkat ederek dinleyin. Ben bir Lord of the Rings fanı olarak gittim okula ama tezi yazmadan önce hiç bunlara dikkat etmemişim. Müzikle Howard Shore filmi anlatıyor. Yani sadece müziği takip ederek leitmotifleri, işte bu zamanda Wagner'in operalarında çıkardığı bir bir şeye bir müzik atama mevzusu. 110 tane leitmotif var. Sinema tarihinin rekoru. Ve sadece bunları takip ederek filmde ne olduğunu anlayabiliyorsun. Gözünü kapat. Şimdi Gollum bile kendi kendine konuşurken o an Smeagol personasıyla mı Gollum personasıyla mı konuştuğunu arkadaki müzikten anlayabiliyorsunuz yani. İnanılmaz her şey düşünülmüş.
Şahane. Evet. O bir de dille ilgili bir şeyi var galiba, değil mi? Tabii ki.
Kendisi filolog zaten.
Evet.
Ve bu şeyleri filmde kullandığından, daha doğrusu kitapta tabii ki kullandığından daha fazlasını yazmış. Hepsinin evet. alfabesi, tarihi falan ciddi ciddi yazılmış ve kitaba geçmemiş. Bunlarla alakalı oğlunun yaptığı, Christopher Tolkien'ın evet. yaptığı çalışmalar var. Açıp yani yeni bir dil gibi Elfçe öğrenebiliyorsunuz yani.
Hatta zaten galiba varmış bu bazı akademilerde bu onun yarattığı dil eğitim olarak veriliyormuş. Onu okumuş.
Tabii tabii. Ha bak şeyi söylemeyi unuttum. Asıl bir önceki soruyla bağlantılı. Hangi kültürlere yakın falan. Doğu kültürünü de elflere vermiş aslında. Elflerdeki bu ve doğu kültüründe de olan, hani Asya'yı da katabilirsiniz içine. Ruhanilik, işte spiritüellik, daha böyle inanışların derinden olması falan mevzusu elflerde de var. Ve mesela işte filmin meşhur açılış sahnesi da ri da di da da da da da da da da da da böyle başlıyor. Ondan sonra elfler mevzunun içine girmeye başladıktan sonra da di da di da da da da da da da da da da diye Hicaz koyuyor birden. Ve film boyunca elflerde Hicaz var, zurna var, ney var, Hint enstrümanları var, sitar var, bilmem ne. Orayı da komple bir doğu kültürüne esayen etmiş mesela. Oo, ilginç yani.
Çok çok ilginç.
Çok okumak istedim şu an tezini. Ben film konusunda da böyle çok dikkatimi uzun süre verebilen bir insan değilim ama tabii böyle birden fazla şey bilince çok heyecanlandım yani şimdi. Abi izlesem acaba görür müyüm o bak, ayrıntıları falan diye.
Yani ilk filmde zaten çoğunu tanıtıyor. İlk filmi de böyle dikkatli izlerseniz diğerlerine sonra karar verirsiniz.
Sen izlemedin mi Lord of the Rings'i?
İzledim.
Seni kikliyorum hani şu an. Şu an atıyoruz seni.
Evet. Bana böyle söylenmedi. Evet, ben de gelmem.
Zaten ben Soykan'ı davet ederken abi şu tezle ilgili de konuşmaz mıyız biraz falan diye.
Bayıldım.
Abi şeyi şahane. Soracağım ya. Mesela bir proje öncesi sana bir şey geliyor ve bir işte bir eser üzerinde işte kompozitör olacaksın. Bir eser yapacaksın. Kalem, kağıt üzerime, keyboard üzerime, eğer hala abi, aktif çalıyorsan kemanları düşünmek için keman çalıyor musun partileri, stringsleri izlerken?
Kemanı artık nasıl? Aha. Hayal edebiliyorum. Yani hı-hı. kemanı çalarak bakmıyorum. Keman tekniklerini hı-hı. falan bildiğim için. Eskiden açıkçası piyano başına oturup kağıt kalemle yapıyordum ama hı-hı. beni de kaybetti bu sektörde.
Action strings'ten basıyorum falan demek.
Abi evet ya hani 1.5 terabayt bir ses arşivim var. Oh, bir de 2 oktavda midi klavyem var. Oh, oturuyorum bilgisayarın başına. Artık bestecilik maalesef öyle bir şey oldu abi. Şey oldu yani. Güzel sesi bulmaca. Sen evet. Aklında bir melodi... Ya açıkçası melodiyi herkes yazıyor. İşte ritmi herkes buluyor falan. Artık kim daha güzel ses kullanıyor'ya döndü. Bence bundan sonra da şeye dönecek. Kim daha güzel ses yapıyor? Yani bir şeyleri kaydedip onların sample'ını çıkarıp artık hı-hı. herkesin kendi seslerini kullandığı falan bir dünyaya geçersek, mesela Hans Zimmer yapan şey öncelikle çok parası olması, ikinci olarak da
davulları
adamın böyle 6 tane sekreter bestecisi falan var. Bu işte şu tema gelsin falan diye önüne tema geliyor öyle bir adam. Neyse hiç sevmem. Şey ama Hans Zimmer yapabilen şey, duyduğun anda o perküsyon sound'unu Hans Zimmer perküsyonu demen. Ve bunun sebebi ritmik değişiklikler falan değil. Sound. Adamın kendi kaydettiği sample'larının falan olması. Dolayısıyla ben de artık bir proje geldiği zaman hani izliyorum. Ona uygun kafamda enstrüman belirlemeye çalışıyorum. Daha sonra ama büyük bir başlıkta belirliyorum. Mesela diyorum ki yaylı. Ya da diyorum ki synthesizer. Sonra oturup o synthesizer'ın ne olması gerektiğine karar veriyorsun. İşte yaylının ne olması gerektiğine karar veriyorsun. Şey imkanımız var artık. Hani eskisi gibi değil. Gerçekten solo bir klarnet, solo bir keman, solo bir vokal harici çoğu şeyi bilgisayara çaldırabiliyorsun. O yüzden onlarla çok iyi uğraştığın zaman sürekli emrine amade çok kaliteli orkestralar varmış gibi oluyor. Ben evet. de biraz o yola girmek zorunda kaldım açıkçası.
Anladım.
Şahane.
Ya kullanabilmek
harika. Benim soracak sorularım evet. Soykan'a bitti.
Ya şey mesela Soykan'ın daha demin verdiği Türk müziği örneği var ya, onun bir üst leveli de şey abi, çıkarken daha dik, inerken daha pes basacaksın. Yani, evet. Yok evet. O nota yok zaten evet. ya.
Ben gidiş dönüş bir koma alabilir miyim diye saçmalıyorum ama.
Hocam bir relevan alabilir miyim? Ya şey adı var onun. Bayağı bir de teknik gibi yedirmişler. İniş çıkış cazibesi diyorlar ona.
Ve ne diyorlar?
İniş çıkış cazibesi. Kitaplarda geçen adı o. Hakikaten de çıkarken, dik inerken pes basıyorsun. Ve teorisi bu. Ne kadar pes? Kafana göre.
Yani
ne kadar
işte.
Tiz kafana göre. İşte birkaç koma
olduğu
falan.
Kadar.
Evet. Bir tane şey analizi vardı. Ben İTÜ'de okurken bir sempozyumda biri gelmişti. İşte Spear programından iyi neyzenlerin kayıtlarını inceleyip frekans analizi yapmış falan adam. Ve tarihteki en iyi 10 neyzenin hiçbirinin SGH perdesinin birbiriyle tutmadığını falan anlattı bize böyle.
Abi şahane ya. Evet. Bayılıyorum.
Ya o adam çok iyi çalıyor ya falan dememizin sebebi kulağına hoş gelen başka bir ses basıyor o yani notada olandan.
Son derece özgür bir alan yani. Bir
tabii onu seviyorum. Temelini öğrendiğin zaman sonsuza kadar üzerinde oynayabileceğin bir müzik. Yani Doğu müziği, Türk müziği.
Evet, bizim arkadaşımız Ömer işte şeyde babası ve işte arkadaşlarıyla bir grubu vardı. Şeyde çalıyorlar, barda çalıyorlar ve böyle fasıl müzikleri gibi aslında. Türk sanat müziği filan. Arkada elektro gitar çalıyordu. Bayağı caz çalıyor. Ama abi gerçekten zaten bunlar çok farklı şeyler değil falan diye ve gitarını falan da öyle şey yaptı, geliştirdi yani. Ömer'in de kulakları çınlasın. Süper yetenekli bir adam. Hem Batı müziğinde hem Türk müziğinde.
Biraz bayağı şeyi bunlara ihtiyaç duyuyoruz işte. Yani çok eski müzik. Yani 700 yıllık falan en az yani düzgün tarihi olan bir müzik. Hı-hı. Ebced notasından Hamparsum notasına bilmem ne, hani okuyamadığımız notalar var. Unutulmuş bir kısmı bile falan. Ama maalesef bir noktada kendini tekrar eden bir müzik. Çünkü bütün Doğu müziği kültürlerinde, aslında Doğu kültürlerinde de görebileceğimiz böyle bir tek başlılık var. Hani Türk müziği de diğer Doğu müzikleri de tek sesli. Hep böyle o sesin ekstra bir önemi var ve diğerleri eşlikçi falan. Hı hı. Dolayısıyla bir noktadan sonra bütün Segah makamındaki şarkılar, bütün Sabah makamındaki şarkılar, işte bütün İcaz makamındaki şarkılar birbirini andırıyor oluyor. Oradan kurtulmanın yolu da armoni de yapamıyorsun doğru düzgün. Evet, yani doğru düzgün armoni de yapamıyorsun. Çünkü kimse mikrotonal seslere nasıl yaklaşması gerektiğini bilmiyor. Korkuluyor biraz. Genelde altına dem tutalım, üstüne çalalım.
Tabii. Ya da böyle saslar içinde, sas akorlar içinde geçen bir
tabii,
ömür.
Tabii, müthiş. Müthiş. Evet. Ya yani dörtlü basacaksın ya sas basacaksın.
Tabii.
Aynen. O yüzden böyle yeni yaklaşımlara çok ihtiyaç duyuluyor. Dünyada da öyle. Mesela bunları yaptığın zaman direkt Berkeley'den %100 burs alıyorsun falan. Aa sen koma mı basıyorsun? Tabii ki buyur, Amerika'da biz seni yaşatalım falan oluyor.
Evet, öyle de bir durum var.
Bir 10 seneye falan bence daha rahat dinlenebilir hale gelecek. Çünkü şu anda çok insan kaybediyor. Hani benim şu anki boomerlığım lisede Türk müziği okumuş olmamdan geliyor. Ve hiçbir arkadaşım bilmiyor tabii ki, doğal olarak ilgilerini çekmiyor. Biraz daha modernize edebilirsek yandaş toplayabiliriz gibi geliyor.
Evet.
Kesinlikle.
Edeceğiz gibi.
Ben tam hani böyle süper kendini kaybetmesini istemem. Türk müziğinin o dokusunun.
Tabii.
Ama tabii ki ufak dokunuşlar birilerinin ilgisini çekmesi açısından, belki de özendirilmesi açısından yani.
Evet.
Birazcık daha kıymetli hale getirebilir ufak.
Şey çok güzel oluyor. Batı müziğinin içine Doğu müziği karıştırınca çok tatlı oluyor. Çünkü o daha kolay. Zaten yapısı, formu belli, armonik hareketleri belli bir şeyin içine hemen iki ölçü bir geçki yapayım. Oo, müthiş duyuluyor. İbrahim Maluf gel burada da konser ver falan. Ama bunu yapması çok daha zor. Bunun yapısal olarak eksikleri olduğu için bu müzik tarzının ve gelişmeye de çok açık bir müzik olmadığı için hala gerçekten Osmanlı'da sarayda yapılan müziği hala Nişantaşı'nda İTÜ'de öğretiyorlar bugün. Gelişmeye çok açık bir müzik değil doğası gereği. Hı-hı. O yüzden ekstra zor oluyor içine şey katmak. Biraz böyle hani çocuklar ilaç içmez de bir lokma bir şey katarsın böyle şurup içine meyve suyu falan. Öyle bir şeyler lazım sanki, bilmiyorum.
Çok teşekkür ederiz Soykan geldiğin için.
Ben teşekkür
süper
ederim.
Keyifli bir sohbette.
Abi
artık
harika
podcast
geldi.
Dışında da lütfen arkadaş olalım, sohbet edelim.
Ya müthiş olur.
Çok seviniriz.
Yani evet. Yani
çok teşekkür ederiz abi ya.
Mükemmel olur.
Bir gün çok ben keyifli. De sizi Twitch evet. yayınımda ağırlamak isterim. Hı. Kabul ederseniz.
Küçük bir heyecan basmadı mı gençler?
Evet, cevap veremiyorum.
Anksiyeteleri görelim.
Anksiyete yani. Bunlar ama böyle tatlı telaşlar, tatlı anksiyeteler. Abi de tezinin İngilizce yazmışsın zaten. Bir yollayabilirsen çok merak ettim. Okurum, çok sevinirim. Tabii müthiş ki. Olur. Bir eski keman zede olarak ben de kompozisyona çok meraklıyım. İçimde kaldı. Evde kendi imkanlarımla yapıyorum diye falan.
Ya da şey Hollandacasını da atabilir Özgür.
Hollandaca dediğim gibi Sporting'i diyebilirim isterseniz. O da indirim anlamına.
O da indirim. Akıcı İsveççem de, var diye saçma oluyor akıcı.
Ben de Osmanlıca'ya belki çevirebilirim. Müzikolojide 8 dönem Osmanlıca gördüm.
Ne kadar gereksiz bu.